Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri, ekonomi raporuna hoş geldiniz. Yine dopdolu bir içerikle sizlerleyiz. Önce haftanın öne çıkan gelişmelerine bir göz atalım.
Haftanın ekonomi gündemi.
İstanbul 22. Dünya Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Sputnik Haber Ajansı'nın medya partneri olduğu Enerji Geleceğimize Köprüler temalı kongrede, üretici ve tüketici ülkelerin liderleri, bakanlar, enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve akademi dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. 5 günlük petrol kongresinde sektörün geleceği, enerji güvenliği, verimlilik, çevre ve yatırımlar gibi birçok başlık ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22. Dünya Petrol Kongresi'nde katılımcılara hitap etti. Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, istikrar vurgusu yaptı.
Türkiye yakaladığı siyasi istikrar ve güçlü ekonomik altyapısı sayesinde enerjide ve diğer tüm alanlarda uzun dönemli programlarını hayata geçiriyor. Adil rekabet ortamı, yatırımları kolaylaştıran teşvik sistemi, gelişmiş ulaşım ağı, pazarlara kolay erişimi, siyasi istikrarı, güçlü ekonomisi ve eğitimli insan kaynağıyla Türkiye uluslararası yatırımcılar için cazip bir ülkedir. Bugün hala enerjiye ulaşamayan yüzlerce milyon insanın mağduriyeti, enerjiye erişimin yaygınlaştırılması konusunda yapılacak işbirliklerini daha da önemli hale getiriyor.
Başbakan Binali Yıldırım ise, bizim için enerji itilaf değil, bir işbirliği alanıdır ifadelerini kullandı.
Bizim için enerji, dünyanın sayılı ekonomili arasına girme hedefimizde de başlıca lokomotif unsurlardan bir tanesidir. Türkiye olarak enerji alanında aldığımız kararlarda sıfır toplamlı oyun yaklaşımını hiçbir zaman benimsemedik ve her zaman bölgemiz, komşularımız ile işbirliği içerisinde kazan yaklaşımını ön plana aldık. Bizim bakımımızdan enerji bir itilaf değil, bir işbirliği alanıdır.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'nin enerji alanında son 10 yılda devrim niteliğinde adımlar attığını belirtti.
Son 15 yılda enerji sektöründe devrim niteliğinde adımlar attık. Elektrik kurulu gücümüzü neredeyse 3 katına çıkarmayı başardık. Ayrıca doğal gaz tüketimimiz yaklaşık 50 milyar metreküp'e, ham petrol ve ürünleri ithalatımız ise 40 milyon tona ulaşmıştır. Bu rakamlar göstermektedir ki büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz aynı zamanda büyük bir tüketicidir.
Albayrak, küresel huzur ve istikrara katkı yapacağına inandığımız tüm projelerin doğal müttefiki olmaya devam edeceğiz dedi.
Türkiye, Avrasya ile Orta Doğu'yu birleştiren coğrafi konumuyla çok stratejik bir konuma sahip. Bu anlamda biz karşılıklı kazan kazan ilkesine dayalı, küresel ve huzur istikrara katkı yapacağına inandığımız tüm projelerin doğal müttefiki olmaya devam edeceğiz. Mevcut projelerden Bakü, Tiflis, Ceyhan, TANAP, TAP, Türk Akımı ve bunun yanında Doğu Akdeniz gazının da ülkemiz ve Avrupa arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından çok önemli projeler olduğunu düşünüyoruz.
Hükümetin 2023 yılına kadarki dönemi kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi resmi gazetede yayımlandı. Stratejiye göre kadın, engelli, yoksul, genç ve kırsalda yaşayanları iş sahibi yapmak için özel politikalar uygulanacak. Ağır ve tehlikeli işlerde çocuk işçi çalıştırılamayacak. Kadınların iş gücüne katılma oranı 2023'e kadar %41'e çıkarılacak. Genç işsizliği %5 olarak hedeflenen genel işsizlik oranına yaklaştırılacak. Hedef, işsizliği 2023'te %5'e düşürmek, çalışabilir durumdaki nüfusun %55'ini iş sahibi yapmak. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 1624 olarak kayıtlara geçti. Daha önce Avrupa ya da Batı'dan daha çok konut alımı yapılırken son dönemde Rus vatandaşları ve Orta Doğu ülkelerinden yapılan alımlarda artış gözlendi. Nisan ayında Türkiye'den en fazla konut alımı Irak vatandaşları tarafından yapıldı. Irak'ı sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve Afganistan izledi. KPMG danışmanlık 51 ülkede 18.430 tüketiciyle gerçekleştirdiği küresel internet tüketicileri raporuyla elektronik ticaretin nabzını tuttu. Yaşları 15 ila 70 arasında değişen kişilerle yapılan araştırmaya Türkiye'den de 273 tüketici katıldı. Araştırmaya göre Türkiye'deki tüketiciler internet alışverişinde en çok kitap ve müziğe para harcadı. Erkekler en çok kitap ve müzik kategorisinde, elektronik ve ayakkabı kategorisinde satın alımlar yaparken kadınlar da kitap ve müziğin ardından en çok ayakkabı ve kıyafet aldı. İnternet alışverişlerinin %93'ü kredi kartıyla yapıldı.
Haber analiz.
Bugün haber analizde konu başlığımız siber güvenlik. Teknolojinin hayatımızın her alanına girmesiyle son dönemde siber güvenliği tehlike altına sokan çok sayıda küresel çaplı saldırılar yaşandı. Bugün siber güvenliğe ne kadar önem verildiğini konuşacağız. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye'nin 28 ülkede 800 şirketin faaliyet raporlarında siber güvenliğe verilen öneme yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını değerlendireceğiz. Konuğumuz da KPMG Danışmanlık Bölümü Şirketi Ortağı Tanıl Durkaya. Tanıl Bey, öncelikle programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizin güzel bir araştırmanız var. Artık biz hayatımızdaki birçok şeyi elektronik ortamda halletmeye çalışıyoruz ve teknolojiden çok fazla faydalanıyoruz. Bu da tabii beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Son dönemde baktığımızda dünya çapında çok ciddi problemlere yol açan ve ciddi kurumları etkileyen siber saldırılar yaşandı. Bu da beraberinde acaba siber güvenliğe ne kadar önem veriyoruz Türkiye ve dünya çapında sorusunu beraberinde getirdi. Şimdi sizin KPMG olarak yaptığınız araştırma 28 ülkeden 800 şirketin faaliyet raporu.
Evet,
bu faaliyet raporlarında yaptığınız araştırma, derlediğiniz bilgiler siber güvenliğe ne kadar önem verildiği sonucunu ortaya koydu ve bugün biz bu araştırmanın sonucunda elde edilen verilere ilişkin sizden biraz bilgi almak istiyorum. Önce isterseniz bir genel bir değerlendirme alalım, sonra da böyle başlık başlık ilerleyelim isterim. Buyurun Tanıl Bey.
Belirttiğiniz gibi siber güvenlik hayatımıza akıllı cihazların girmesiyle beraber daha da fazla yer ediyor hayatımızda. Beraberinde bazı riskleri tabii ki getiriyor. Bu risklerden en büyüğü aslında nedir derseniz, kimlik hırsızlığıyla başlayan, sonrasında bu cihazlardan devam eden, kişisel verilere kadar giden ve dolandırıcılığa kadar konu olabilen noktalar bireysel açıdan baktığımızda. Kurumsal açıdan baktığımızda aslına bakarsanız hizmet kesintisi ve yine kurum kaynaklarına erişimlerin engellenmesi en temel risk noktaları diyebiliriz. Siber güvenlikle ilgili gerekli önlemleri kişi veya kurum olarak almadığımız noktada.
Evet. Şimdi yaptığınız araştırmaya göre siber güvenliğe verilen önemin bazı faktörlere göre değişiklik gösterdiği sonucu ortaya çıkıyor, değil mi?
Evet, aynen öyle.
Mesela nasıl değişiklik gösteriyor? Bu incelediğiniz faaliyet raporlarına, şirketlere baktığınız zaman işte ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye mi, şirket sektörlere göre mi, nasıl değişiyor?
Baktığımızda yurt dışında özellikle Amerika ve Avrupa bölgesinde şirketlerin halka çıktığı raporlarda siber güvenlikle ilgili aldıkları önlemleri ve benzer şekilde bu konuda yaşadıkları sıkıntılara da yer verdiklerini görüyoruz.
Evet.
Bu tabii ki faaliyet raporlarına gelecek noktaya geldiği için aslına bakarsanız şirketlerin yönetimlerinin de önemli gündem maddelerinden biri olduğunu bize göstermiş oluyor. Ama Türkiye'deki faaliyet raporlarını incelediğimizde çoğu şirketin faaliyet raporlarında gerek alınan önlemler gerekse bu konuda yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi vermediklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu tabii ilk aşamada henüz siber güvenliği şirketlerin yönetim kurulu seviyesinde ve ortaklar seviyesinde gündemlerinde çok da yer bulamadığını bize gösteriyor diyebilirim. Araştırma sonuçlarına bakacak olursak. Amerika ve Avrupa'da daha yüksek farkındalık var ve ciddi bir konu olarak ele alınıyor. Türkiye'de henüz yolun başındayız diyebiliriz.
Peki Türkiye'de sizce bu önem vermemek, ciddiye almamak mı konuyu yoksa bir maliyet artışı mı nedir?
Kesinlikle ciddiye almıyorlar dememek lazım aslına bakarsanız.
Evet.
Mutlaka biz de çalışma yaptığımız şirketlerde belirli bir farkındalığın olduğu ve gerekli önlemlerin alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama bunlar henüz yönetim kademesinde paylaşılacak ve halka açıklanacak seviyeye gelmiyor diye de düşünebiliriz.
Evet.
Dolayısıyla hani hiç önlem alınmıyor gibi bir sonuca buradan varmamak lazım. Ama henüz üst seviyelerde gündeme girmediğini düşündürüyor bize bu sonuçlar.
Evet.
Yasal düzenleme konusunda bir şey eklemekte fayda görüyorum. Aslına bakarsanız gerek Enerji Bakanlığı olsun, gerek BDDK olsun bu konuda yasal düzenlemelerde gayet öndeler.
Evet.
SPK'nın düzenlemelerine geliyor. Dolayısıyla düzenleme noktasında regülatör yani düzenleyici kuruluşta bir adım ileride diyebiliriz. Onların zorlamasıyla da farkındalık şirketlerde de artıyor. belki bilgi vermeme ya da bununla ilgili önlemleri arttırmaya önem verme biraz da hani bir musibet bir nasihattan iyidir noktasında. Şirketlerin ve kişilerin başına bir iş geldiği zaman daha ciddi alınacak konu olabilir. Ama farkındalık seviyesi nedir derseniz, farkındalık seviyesi günden güne medyada bu konular yer aldıkça yaşanan olumsuz tecrübelerle artıyor diyebilirim.
Peki sektörün anlamda bir sıralama değerlendirme yapacak olursanız hangi sektörlerde daha fazla farkındalık olduğunu ve önlemler olduğunu söyleyebilirsiniz?
Tabii finansal hizmetler sektörü ve iletişim sektörü, yani telekomünikasyon sektörü işlerinin bir parçası gereği teknolojiyi yoğunca kullandıkları için benzer şekilde siber güvenlik tarafında da daha yüksek yatırım oranlarına ve daha yüksek hazırlık seviyesine sahipler. Çünkü biliyorsunuz bu şirketler doğrudan hizmetlerine aslına bakarsanız bu altyapılar üzerinden sunuyorlar. Oradaki bir risk veya kesinti hizmetlerini ve gelirlerini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla telekomünikasyon ve finans sektörü diğer sektörlere nazaran biraz daha iyi durumda ve farkındalık seviyesi yüksek yatırım yapıyorlar diyebiliriz. Sanayi tarafına gittiğimizde ise, daha üretim sektörlerine gittiğimizde ise burada tabii işin temeli üretime dayanıyor ve evet, üretimde otomasyon kullanımı da henüz Endüstri 4.0'a Türkiye biraz daha geç kaldığı için, Endüstri 4.0 noktasında çok da fazla yatırım yapmadığı için otomasyon zayıf kaldığından siber güvenlik konusunda biraz ikinci konu olarak görünüyor diyebiliriz. Çünkü bir saldırı olduğunda finansal hizmetlerde hayat dururken, yani örneğin bir internet bankacılığına gelişemiyorken bir fabrikada üretim bandının durması her zaman olası olmayabiliyor. Ölçekte yatırımın büyüklüğüyle ilgili olarak. Dolayısıyla üretim sektörü biraz daha geriden geliyor diyebilir.
Bulunduğumuz dönemi aslında değerlendirelim. Gelecekte tabii ki çok daha ileri seviyeye gelecektir ama hem Türkiye hem de uluslararası şirketler adına mesela siber güvenliğe ya da kişisel verilerin güvenliğine yüksek düzeyde önem vermemek şirketlerin prestijine de zarar verir ya da finansal kayıplara da yol açar diyebilir miyiz sizce?
Mutlaka sektör sektör az evvel belirttiğim gibi izlemek lazım. Örneğin bir telekomünikasyon sektöründe hizmet kesintisiyle sonuçlanabilecek bir siber saldırı olması durumunda bu örneğin hani telefonunuzun çalışmaması ya da gerekli yayınları alamamanıza dönüyor olacak. Bu işte hem gelirlerinizi etkileyecek hem de prestijinizi etkileyecek. Diğer taraftan yine örneğin bir bankanın siber saldırıya maruz kalması ve sizin bankadaki varlıklarınızın tehlikeye girmesi durumunda benzer şekilde ilgili bankanın hem gelirleri hem de maruz kaldığı zararlar yüksek seviyede olabilir. Dolayısıyla bunlar ilgili kuruluşların, prestijlerin ve itibarlarında doğrudan etkileyecek durumlar olacak. İleride daha fazla diyebiliriz.
Mutlaka ki kişisel verilerimiz ya da güvenliğimizin elektronik ortamda sağlanması öncelikle kullandığımız bu hizmet sağlayıcıların elinde. Ancak bizlerin de vatandaş ya da tüketici olarak yapmamız gereken ya da dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler olduğunu düşünüyoruz. Siz ne söyleyebilirsiniz? Yani vatandaş olarak nelere dikkat edilmeli bu konuda?
Doğrusunu söylemek gerekirse her şeyde olduğu gibi bu konuda da sizden güvenlik konusunda da en zayıf halka hasta bakarsanız insan.
Evet.
İnsan faktörünü ele aldığımızda öncelikle kendimiz tedbirli olmalı ve kişisel verilerimizi gereksiz bir şekilde paylaşmamalı, ifşa etmemeliyiz. Bir kimlik bilgisinin ifşa olması durumunda, hani bunu hepimiz kullanıyoruz, banka hesaplarımıza ulaşılabilecek seviyelere geliyor olabilir saldırganlar. Dolayısıyla her şeyin başı öncelikle kişinin tedbirli olması. Bu kurumlar için de aslına bakarsanız böyle kurum çalışanlarının farkındalık seviyesi, tedbir seviyesi ne kadar artarsa saldırılara maruz kalma olasılığı o kadar azalıyor. Çünkü teknolojiyle çözebildiğiniz konular var ama teknolojiyi günün sonunda insan kullanıyor. İnsan faktörünü ortadan kaldırmazsanız daha sağlam bir siber güvenlik ortamı aslına bakarsanız kesinlikle yaratamıyorsunuz. Dolayısıyla kişi yani vatandaş ve çalışan olarak baktığımızda mutlaka kişisel verilerimizin, şirket verilerimizin gizliliğine gereken hassasiyeti gösterip en iyi şekilde bunları korumak ve sadece işle ilgili noktalarda paylaşabilmek güvenlik seviyemizi arttıracaktır. Buna dikkat etmemiz gerekir diyebilirim. %100 bir güvenlik seviyesi hiçbir zaman olmayacaktır. Buna ulaşamayacağız. Her zaman tedbirli olmamız lazım. Her zaman gereken önlemleri zamanında almak noktasında olmamız lazım. Buna şirket olarak da, kişi olarak da dikkat etmemiz lazım. Yine kişi olarak bakarsak kişisel verilerimizi mümkün mertebe gerekmedikçe ifşa etmemek her zaman aklımızın bir köşesinde. Bunun bize sonrasında zarar olarak dönebileceğini, bir siber saldırı ve hatta siber suç olarak dönebileceğini dikkate alarak hayatımızı planlamalı, yaşamalıyız diyebilirim. Sosyal medya kullanımı bu noktada yine çok önemli.
Evet.
Sosyal medyada paylaştığımız veriler bizim açımızdan daha sonra bize bir zarar, bir saldırı olarak dönebilecek veriler olabilir. Sosyal mühendislikte bunları kullanıyor çünkü saldırganlar. Sosyal mühendislikte bazı ek bilgileri elde etmekle, birleştirmekle kullanıyorlar. %100 güvenlik yoktur. Her zaman tedbiri elden bırakmıyor olmamız lazım.
Bu hafta siber güvenlik konusunu ele aldık. Konuğumuz KPMG Danışmanlık Bölümü Şirket Ortağı Tanıl Durkaya'ydı.
Ekonomi Ajandası.
Sırada önümüzdeki hafta piyasaların yakından takip edeceği veriler var. 17 Temmuz Pazartesi günü Türkiye'nin ilk çeyrek işsizlik ortalaması açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu 20 Temmuz'da Tüketici Güven Endeksi ile Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini kamuoyuyla paylaşacak.
Ekonomi Kitaplığı.
Ekonomi raporunu Ekonomi Kitaplığı ile tamamlıyoruz. Bu hafta tanıtacağımız kitabın adı Yabancılar Tanıştığında. Kio Stark'ın yazdığı, çevirisini Melih Sinan'ın yaptığı kitap, tanıtım bültenindeki cümlelerle konuşmakla, aynı zamanda görmekle, dinlemekle ve dünyaya karşı dikkatli olmakla ilgili bir kitap. Yazar, bakış açısını genişletmek ve size yabancı olan insanlara dair algınızı derinleştirmek amacıyla yeni bir pencere açmak istiyor. Evet sevgili dinleyiciler, Ekonomi Raporu bugün burada sona eriyor. Yeni haftada aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Derya Yaşar'la Ekonomi Raporu sona erdi.